Ayrı 29, sayfa 318. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 27. Ayrıcalık. 2. Bir kişinin veya bir topluluğun veya sınıfın diğerlerinin ortak yararının dışında sahip olduğu bir hak, avantaj veya imtiyaz. Belli durumlarda bazı yüklerden veya sorumluluklardan muaf olma. Oxford İngilizce Sözlüğü 8. Cilt 1933. Sabah 10'da üstümde pembe beyaz çizgili bir sari ve sol elimde bir alışveriş çantasıyla Bali Gunge'de yürüyordum. Aylar önce olduğu gibi Bandopata evinin önünde aynı darvan bir sandalyede uyuyordu. Ama bu sefer eve yaklaşmaya korkmuyordum. Şemsiyemi yola vurdum. Darvan hemen ayağa fırlayarak beni büyük demir kapıya kadar götürdü. Orada bir uşak beni beklemem için küçük bir salona aldı. Sert bir kanepenin ucuna ilişip etrafa baktım. Tam karşımdaki duvarda pankajın birkaç atası koyu kahverengi, ciddi yüzleriyle bana bakıyordu. Sokağa bakan uzun açık pencerelerde dantelli perdeler dalgalanıyordu. Tavandaki elektrikli pervane masanın üstünde uzun ciddi yüzlü bir adamın yanında duran Gandhi'nin çerçeveli bir resminin yanındaki gazeteleri ışırdatıyordu. Resimdeki adamın pankajın merhum babası olduğunu anlamam biraz vakit aldı. Sonra karşı duvarda asılı olan Bay Bandopadhyay'ın portresinin çevresine taze yaseminlerden bir çelenk konmuş olduğunu fark ettim. Adamın ne zaman öldüğünü ve bunun pankajı ne kadar üzdüğünü merak ettim. Pankaj'ın babası öldüğüne göre onun beni tanıyacağından endişelenmeme gerek kalmamıştı ama annesi de vardı. Aradaki 4 yıllık zamanın ve üstümdeki iyi giysilerle zarif saç topuzumun beni tanınmayacak kadar değiştirmiş olması için dua ediyordum. Hafif adım sesleri duydum ve üstünde krem rengi mustinden bir kutra ile doti olan Pankaj içeri girdi. Onu görünce nabzım hızla atmaya başladı. Ama bu güzel duygu, yanında sade beyaz bir dul sarisi giyen kısa boylu, tıknaz bir kadın belirdiği zaman yerine endişeye bıraktı. Annesi tıpkı Lockwood okulundaki gibi ölçüp biçerek bakıyordu. ''Danışmak için gelmiştim.'' dedim. Yalnız görüşmek isteyen utangaç bir müşteri gibi yere bakarak. Mukherjee çok yaygın bir Brahman ismi olsa da kadının önünde konuşmak istemiyordum. Anne bu Chatri Sangha grubundan Kamala Mukherjee dedi Pankaj bana gülümseyerek. Beni sadece iyi giyimli bir hanım olarak hatırlıyordu. 4 yıl önceki hizmetçi kız tamamen bilincinden silinmiş olmalıydı. Sen bir Mukherjee misin dedi Bayan Bandopadhyay yüzümü incelemek ister gibi bana yaklaşarak. ''Baban kim? Hangi şehirdensin?'' Keşke Pankaj ismimi söylemeseydi. Korkudan midem bulanmaya başladı. Konuşmak için ağzımı açtım ama hiç söz çıkmadı. ''Bengal'de pek çok Mukherjee var anne.'' dedi Pankaj. Nazikçe annesinin elini tutup onu uzaklaştırarak. ''Bayan Kamala Mukherjee, Lata Menon'la senlerin kızlarının arkadaşı.'' ''Ah senler, öyle iyi bir aile ki.'' ''Sen çok utangaçsın Kamala.'' Annesinin gergin ifadesi biraz kaybolmuş gibiydi. Pankaj ondan odasına dönmesini, zira diğerleri gibi bu yasal danışmanlığın da özel olduğunu söylediği zaman rahatladım. Bayan Pandopadhyay omuzlarındaki şalı sıkıca tutarak çıkarken son kez dönüp keskin bir bakış attı. Pankaj kapıyı kapatarak bana en yakın sandalyeye oturdu. ''Çok üzgünüm. Annem dul olduğu için yapacak pek işi yok ve benim hayatımla fazla ilgileniyor. Önemli değil, evde bir şey buldum. Bakacak zamanın var mı? Albümü uzattım. İlk sayfadaki fotoğrafları görünce gözleri kocaman açıldı. Bir sayfa daha çevirdi sonra, ''Dur bir dakika, parmak izi bırakmamak için gidip eldiven getireyim.'' dedi. ''Benim aklıma parmak izi bırakacağım gelmemişti.'' dedim elimle ağzımı kapatarak. ''Ben her şeye dokundum.'' ''Meraklanma. Tahminimce daha önce tutuklanmadığın için Bengal polisinde parmak izin yoktur.'' Pankaj fotoğrafları incelerken Andaman adalarında ne tür eziyete maruz kaldığını merak ettim ve ne tür biri rahatlıkla tekrar tutuklanabilecekken hükümeti için çalışmaya devam edebilirdi. Yanıtı hemen verdim. Gandhi, Netaji ve Cevahirlal Nehru gibi insanlar. Pankaj'a baktım. Geçen her saniyede sanki daha etkileniyor gibi görünüyordu. Yine de nasıl olup da beni Lockwood'daki bahçeden hatırlayamadığını anlayamıyordum. Bay Lewis, ben Anglo-Hint rolü yaparken bile o gün kitapçıda beni kolayca tanımıştı. Belki de bunun nedeni Bay Lewis'in eğitimli bir casus olmasıydı. Nihayet Pankaj konuştu. Bu resimleri baban mı topladı? Onu daha fazla kandıramayacağımı hissettim. Bu fotoğrafların babamla hiçbir ilgisi yok. Aslında o da senin baban gibi öldü. Pankaj'ın kaşları kalktı. Ama babanın ICS'de çalıştığını söylemiştin. Bunu Supriya söyledi. Derin bir soluk alarak Simon Leaves isminde İngiliz bir ICS görevlisinin kütüphanesinde çalıştığımı açıkladım. Pankaj'ın gözlüklerinin ardından bakan keskin gözleri şaşırmıştan çok ilgilenmiş gibi görünüyordu. Bu da beni devam etmeye teşvik etti. Bay Lewis ile Bay Pal arasında duyduğum konuşmayı, ilerici partinin toplantısındaki şüpheli komünistlerin listesini ve onu ararken nasıl bu albümü bulduğumu anlattım. Bu resimlerin bazıları Bombay'da çekilmiş. Bu adam Bay M.N. Roy'a benziyor. Sence de öyle değil mi dedi Pankaj, başını kaldırıp bana bakarak. Pankaj vücudundan gelen baştan çıkarıcı sandal ağacı kokusundan etkilenmemeye çalışarak fotoğrafa yaklaştım. Bay Roy'u hiç görmediğim için bir şey diyemem. Hareket hakkında da çok şey bilmiyorum. Bu yüzleri ben de tanımıyorum dedi Pankaj sayfayı çevirerek. Açık olan bir şey varsa o da hepsinin hükümet tarafından izlendiği. Negatifleri de buldun mu? Hayır, Bay Lewis'in karanlık odası yok. Hatta evde bir kamera gördüğümden bile emin değilim. O halde muhtemelen bu fotoğrafları o çekmemiştir. Bunu ona başkası vermiş olmalı. Patronunun hükümetteki görevi ne? Kartında Hindistan Devlet Dairesi yazıyor. Ama masasındaki bazı kağıtların antetinde Hindistan Siyasi Dairesi yazıyordu. Bunu duyunca gözleri parladı. ICS içinde gizli servis olduğuna dair söylentiler var. Belki de onlar için çalışıyordur. Son zamanlarda yazdığı mektuplardan birini kopyalayabilir misin?
Sanırım yapabilirim. Ama Bay Lewis'e bir şey mi yapacaksın?
Bay Lewis gözümden düşmüş olsa da kütüphanedeki olaydan sonra ona zarar gelmesini istemiyordum. Bunu düşünmem bile dedi Pankaj. O bizim için çok değerli bir kaynak. Onun iyi olmasını ve çalışmaya devam etmesini istiyoruz. Böylece yazdıklarını okuyabiliriz. Söylesene Bay Lewis şimdi işte mi?
Belki de ama ne kadar kalacağımdan emin değilim.
Mükemmel dedi eldivenlerini çıkartarak. Fotoğrafları elimden geldiğince çabuk birkaç arkadaşa göstereceğim. Sonra onları sanki bir dükkan siparişiymiş gibi evine gönderirim. Sence bu güvenli bir yol mu?
Evet, güvenli.
Durakladım. Bu görüşmenin sona ermesini istemiyordum.
Mektuplarını aramaya başlayacağım. Bulunca da sana getiririm.
Pankaj bana bakarken gözleri parlıyordu. Ne önerdiğinin farkında mısın? Bu oldukça riskli. 14 yaşımdan beri Pankaj romantik düşlerimin odağı olmuştu. O da bir defasında benden hoşlanmıştı. Usulca Lockwood'da ona yazmış olduğum sözleri söyledim. Pankaj'da Hindistan'ın özgürlüğü uğruna risk almak benim ayrıcalığımdır. Hatırlayarak gözlerinin parlamasını bekledim ama parlamadı.
Bay Lewis haftanın geri kalanını Yeni Delhi'de geçirdi. Onun yokluğu Pankaj'ın albümü Oxford Kitap Evi'nin kağıdına sarılarak bana geri göndermesine zaman tanıdı. Onunla birlikte benim kim olduğumu aniden hatırladığını ve geçmiş hakkında konuşmamız gerektiğini söyleyen bir not göndermemesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama artık en büyük umudumun onu şimdi olduğum kişiye aşık etmek olduğunu biliyordum. Eğer bu sabırla beklemek demekse bekleyebilirdim. Bay Chun eski kilidi yerine takarak bana Sarim'in pallusuna bağladığım anahtarlığa eklediğim kilide gayet iyi uyan parlak pirinç bir anahtar verdi.
Bay Lewis'e karşı bana neredeyse sarıldığı için duyduğum kızgınlık geçmişti. Tersine bir hata yapmadan onun gerçek karakterini öğrendiğim için memnundum. Onun bu korkunç işi bana elde etmeyi asla düşünmediğim bir fırsat vermişti. Bu sayede bir özgürlük savaşçısı oluyordum. Hareketin içindeki en önemli adamlardan birine rapor veren çok gizli bir savaşçı. Hafta ilerlerken kendi kendime fanteziler kuruyordum. Pankaj'a bir yığın insanın hayatını kurtaran bilgiler gönderiyor, burka giyerek gizlenen devrimcilere para götürüyor, yüzünde sakin bir gülümsemeyle sen kızlarının silahların nasıl nakledileceği hakkında söylediklerini dinliyordum. Ama sonra her şey değişti. Bahçede çiçek keserken Jatin Middleton Mansion'dan çıkıp koşarak geldi. "Savaş," dedi. Sanki sadece merdivenden inmemiş de bir kilometre koşmuş gibi nefes nefese. "İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Şimdi ne olacak?" dedi. Çiçek sepetini unutarak içeri girdim ve Şombu, Manik ve Çoto'nun hep beraber radyo dinledikleri kütüphaneye girdim. Anlaşıldığına göre İngiltere Başbakanı Bay Chamberlain önceki gün savaş planlarını açıklamıştı. Ama şimdi genel vali Hindistan'ın da Almanya ile savaşa girdiğini bildirmişti. Lord Linlithgow bunu hiçbir Hintli lidere danışmadan açıklamış ve kamuoyunda öfkeli bir tepkiye neden olmuştu. Ve bu nedenle Bay Lewis 2 hafta daha Yeni Delhi'de kalmak zorunda kalmıştı. Nihayet döndüğü zaman yüzü asıktı ve 30'undan daha yaşlı görünüyordu. "Herkes savaşmaya can atıyor ama Almanya'nın gücünü anlamıyor," dedi bana bahçede içki içerken. Bay Chu'nun yaptığı masaya mükemmel uyan sandalyelerde oturuyorduk ama Bay Lewis bunu fark etmeyecek kadar sıkıntılı görünüyordu. "Almanya İngiltere'den nasıl daha iyi durumda olur ki? Sizin ülkenizin çok daha fazla iş gücü var. Asya'daki sömürgelerini de düşünürsek..." Bay Lewis bir sigara yaktı ve uzun bir nefes çektikten sonra "Luftwaffe'nin, yani Almanların hava gücünün eşi benzeri yok. Bizi darmadağın ederler."
"Yani İngiltere'yi bombalamaya mı başlayacaklar?"
"Elbette. Ve eğer Afrika ve Asya'da uçaklarını kaldırabilecekleri stratejik yerleri almayı başarırlarsa..."
Bay Lewis karamsar bir bakışla başını iki yana salladı.
"Bu savaşın yanında son savaş çocuk oyunu gibi kalabilir."
Pankaj'la Bay Lewis'in savaş hakkındaki düşüncelerini konuşmak istiyordum. İçine paçavralar doldurdum, bir gömlek kutusuyla Pankaj'a görüşmek istediğimi bildiren bir mesaj yolladım. Bana aynı kutuyu da gönderdiği bir mesajda benimle metro sinemasının köşesindeki küçük bir mekanda buluşacağını söylüyordu. Ertesi gün öğleden sonra dikkatle giyindim ve heyecanımı gizlemeye çalışarak o kuytu kafede onunla buluştum. Pankaj'a ilk önce Bay Lewis'in hepsi de hapsedilmesi beklenen şehirdeki Almanların durumu hakkında valiye verdiği mektubun kopyasını uzattım. Bir yanında bir bardak Lyon birasıyla acele etmeden okudu. Bana da bir tane ısmarlamak istemişti ama ben çayı tercih etmiştim. "Supriya Sen Koleji'ndeki Alman öğretmeninin durumu hakkında çok kaygılanıyor," dedim. Çayımdan bir yudum alarak, "Kadın çalışan bir anne, muhtemelen Hitler için casusluk yapamaz."
"Supriya kafasını rahat tutsun," dedi Pankaj raporu ikiye katlayarak. "İngiltere ile Almanya arasındaki düşmanlık bittiği zaman merkezi hükümet hepsini serbest bırakacaktır, eminim."
"Ben bu işin biteceğine inanmıyorum," dedim.
Bay Lewis savaş ilan edildiğinden beri çok az uyuyordu. Ben uyanmadan evden ayrılıyor ve her akşam geç saatlere kadar ofisinde kalıyordu. Eğer ortalık durulsaydı gülümser ve normal davranırdı ama tersine daha tedirgin görünüyordu. Haftalardır eline bir roman veya hoşça vakit geçirtecek bir kitap aldığını görmemiştim.
"Neville Chamberlain bir diplomat," dedi Pankaj. "Baştan beri Hitler'le görüşüyor. Daha kötü şeyler yapmaması için ufak tefek şeyler yapmasına izin veriyordu. O savaşı göze alamaz. Bir yolunu bulup cayacaktır."
"Hintlilerin İngiltere için savaşması gerektiğini düşünmüyorsun herhalde."
"Savaştan korkacak kadar çok şey okumuştum hakkında. Ama orduları karşısında direnç gösterilmediği zaman bu yabancı güçlerin yapacaklarından da korkuyordum. Pankaj gülümsedi. Elbette düşünmüyorum. Eğer bu hükümet savaşla tükenirse bağımsızlık düşüncesini aldıracak hali kalmaz. Kongre Partisi'nin işbirliği yapmasına çok kızıyorum. Onların bizi özgürlüğe götürmesi gerekiyordu. Chamberlain'in amelesi olarak çalışmaya değil.
Fakat ya İngilizler kaybederse diye karşı çıktım. O zaman Almanlar Danimarka ve Norveç'e yaptıkları gibi Hindistan'ı da ele geçirebilir ve kim bilir daha neler yaparlar. Kendi ülkelerinde Yahudilere yaptıklarını duydun mu? Yahudiler okullardan, işlerden kovuluyor ve giysilerinin üstüne yıldız takmaları gerekiyor.
Pankaj dudaklarını sıktı. Evet, büyük bir ayıp bu. Gandhi Yahudilere pasif direniş yapmalarını önerdi. Yıldız takıp hükümetin bütün emirlerini yerine getirmelerini ama barışçıl protestolar yapmalarını. Herhalde bu Hitler'i utandırırdı.
Ama sen Gandhi'nin yönteminin Hindistan'da işe yaradığına inanmıyorsun ki dedim. Neden Almanya'daki Yahudiler için işe yarasın? Netaji savaş hakkında ne diyor?
Pankaj birasından bir yudum aldı. Deniz aşırı bir savaşın hükümetin özgürlük savaşçılarının yakasından düşmesini sağlayacağını düşünüyor. Onun için bu bağımsızlık hareketinde yol kat edebileceğimiz bir zaman olabilir. Ve İngilizlerin nihayet dişli bir düşmanla karşı karşıya kalmasının bizim için büyük bir talih olduğunu düşünüyor. Şu deyişi bilirsin, düşmanımın düşmanı dostumdur.
Bu kesinlikle bir Bengal atasözü değil.
Hayır ama gerçek olabilir. Pankaj eliyle saçlarını geriye çekti ve ilk kez ortasında kare bir yakut olan büyük bir altın yüzük taktığını fark ettim. Biduşi'nin yakutunun boyutunda ve şeklinde bir yakuttu bu. Donup kalarak bunun uzun zaman önce ortadan kaybolan yakut mu olduğunu merak ettim.
Ne oldu diye sordu. Aceleyle o güzel yüzüğü nereden buldun diye sordum.
Pankaj taşa vurarak yüzünü astı. Bir erkek için fazla süslü değil mi? 5 yıl önce İngiltere'deki İranlı bir kuyumcudan satın almıştım bu yakutu. Ondan bir kolye ucu yapılmıştı ama kısa süre sonra kayboldu. Tekrar bulunduğu zaman onu hep yanımda tutmaya karar verdim.
Ne kadar gizemli bir hikaye dedim, bunun çok kaçamak bir yanıt olduğunu düşünerek. Yakut sana nasıl geri döndü? Yoksa bir kuş yerde parladığını görüp onu geri mi getirdi?
Hayır hayır, üzücü bir hikaye bu. Dudaklarını sıktı. Bu kolyeye sahip olan sevgili arkadaşım sıtmadan öldü. Ben ve ailem onun öldüğü yerden ayrılırken kolyenin ucunun arkadaşımın teyzesinin el çantasından sarktığını gördüm. Belli ki kimseye söylemeden kolyeyi kendine saklamak istemişti. Benim gördüğümü fark edince utandı ve kolyeyi ailelerimizin arasında bir iyi niyet işareti olarak hemen geri verdi. Ölen kız benimle evlenecekti. Sözünü bitirirken yüzü kızardı ve gözlerinin sulandığını gördüm.
Öyleyse senin nişanlındı dedim. Ne kadarını itiraf edeceğini merak ederek.
Evet, hem de arkadaşımdı, çünkü öyle hissediyorum. Bana öyle güzel, zeki mektuplar yazıyordu ki. Ölmeden önce aşağı yukarı 200 mektup yazmıştı. İki şey beni hayrete düşürmüştü. Birincisi o mektupları hatırlamasıydı ve ikincisi de Biduşi'nin teyzesinin kolyeyi almış ve beni suçlarlarken hiç istifini bozmamış olmasıydı. Onca yıl polisin peşimde olduğunu düşünerek kaygı içinde yaşamıştım. Onun dürüst olmaması bana o kadar zarar vermişti ki. Lockwood'da kalmış olsaydım adımın temizlenip temizlenmeyeceğini merak ettim. Karakpur'da yaşadığım trajediye katlanmak zorunda kalmayacaktım. Ama o zaman da hep bir hizmetçi olarak kalacaktım. Kalküta'da Pankaj'da çay içiyor olmayacaktım.
Ne oldu Kamalı?
Canın sıkılmış gibi görünüyorsun.
Gergin bir tavırla, merak ettim, acaba teyze hırsızlıkla suçlandı mı dedim.
Hayır, yüzü asıldı. Önce arkadaşımla fazla yakın olan bir hizmetçiden kuşkulanıldı ve kız kaçınca suçunu kabullendiğini düşündük. Onun için üzüldüm ama kimsenin yapabileceği bir şey yoktu.
Herhalde yoktu dedim. Onun fazla yakın sözü içime bir bıçak gibi saplanarak.
Mektupları yazanın ben olduğumu hiç bilmemesinin daha iyi olduğunu düşündüm. Ama gerçekten bir şansım olup olmadığını bilmeyi çok istiyordum. Ona dikkatle bakarak,
''O sevgili arkadaşının ölmesi senin için ne büyük bir kayıp olmuştur. Bunu gözlerinden anlıyorum.'' dedim.
Gözlerini kalabalık sokağa bakan pencereye çevirdi. O öleli 4 yıl oluyor. Onun için kendimi müzmin bir bekar olarak düşünmeye alıştım. Ve bekar kaldığım için de hareket için aralıksız çalışabildim. Annem yakınarak benim Hindistan'da evlendiğimi söylüyor ve sanırım haklı. Düşüncelere dalarak sustum. Aşık olsa bile zengin bir Kalküta'lı nasıl benim gibi biriyle evlenebilirdi ki? Kalküta'da kimse senin kim olduğunu bilmiyor diye fısıldadı şeytan kulağıma. Pom, Sera ve Pamela ölmüş sayılır ve artık gerçekten bir Hindu Sudra değildim. Lockwood'da Hristiyan olmuştum. Karakpur'da başka bir değişim geçirmiştim. Nasıl giyinileceğini, erkeklerle nasıl güvenli bir tavırla konuşulacağını ve üst sınıf bir Anglo-Hint evinde nasıl rahat yaşanılacağını öğrenmiştim. Başıma gelen iyi veya kötü her şey Kamala Mukherjee'nin oluşumuna katkıda bulunmuştu. Sel sularının altında yükseldiği bir ağaca umarsızca sıkı sıkı tutunan o küçük kızdan ne kadar da farklıydım. Şimdi kendi teknemi idare ediyordum. Düşüncelerle, arkadaşlarla ve aileyle zenginleşmiş bir hayat kurabilirdim. Tıpkı senler, bandopadaylar ve eğitimli Bhadralok sınıfının öteki üyeleri gibi. Ona göz kulak ol demişti Biduşi ölüm döşeğinde. Bunu yapmaya kararlıydım. 29. ayrımın sonu. Sayfa 328.